Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nereden başlamak istersiniz?
Gazze'den başlayalım. Gazze'den başlayalım. Olarak.
Gazze'nin neresinden başlayacağız Gazze? Her geçen gün evet, biraz Gazze'de daha acı artıyor.
Zulüm devam ediyor ama dikkat dağıtmak için işte jeopolitik olarak işte Kızıldeniz'de olan hadiseler var. Onlar ekonomik yansımalarını konuşmamız lazım. Bu arada İran'ın eş zamanlı olarak Pakistan, Irak ve Suriye'ye saldırıları var. Pakistan'ın cevabı var. Sanki dikkati dağıtmak için. Bize de
yani dikkati dağıtmak için de
plana çıkartan gelişmeler de aynı.
İran şey. Kime hizmet ediyor sorusunu gayri ihtiyar sormak zorunda kalıyorsun.
Şu var,
yani.
Benim İran'la ilgili şu, İran'ın amacı İsrail değil ama İsrail'e öne sürdüğü zaman yandaş bulabildiği için, gizleyebildiği için asıl amacının İsrail'le beraber belki Orta Doğu'daki güç paylaşımında aktif rol almak, alan kazanmak diye düşünüyorum.
Evet.
Ve ideolojisini de mezhebini diğer ülkelere yaymak.
Evet, mezhep kartını çok açık bir şekilde, yani başkası uyguladığı zaman hemen problem oluyor. Zaten bu 11 Eylül olaylarıyla beraber böyle Sünni kesimin üzerinde bir şey var. Koyu bir kesif bulut var.
Evet.
Dolayısıyla onun haricindeki mezhep kartını fazlasıyla oynayıp ortalığı karıştırıyorlar. Ve giderek ısınıyor burası. Yani ekonomik anlamda baktığımızda mesela hafta içerisinde hatırlarsanız en yoğun konuştuğumuz mevzu Süveyş kanalının tıkanmasıyla beraber artan navlun giderlerin ötesinde ürün tedarik edemiyor.
Süreler uzuyor.
Bir firmamız hatırlarsanız Güney Kore'den makinaları yüklenmiş. Şeye giremiyor. Süveyş'e giremiyor. Süveyş. Kızıldeniz'e giremiyor. Öbür taraftan dolandığı zaman bütün terminler atıyor. Yatırımın süresi, maliyetler artıyor. Dolayısıyla herkes de yeni çıkarlar. Hatta yani onu da hemen söyleyelim. İnsanlar ciddi ciddi acaba Mısır'a yatırımı Mısır'a mı taşısak? Acaba başka bir yere mi taşısak diye insanlar ciddi ciddi konuşmaya başladı. Ülkemizin en fazla yatırıma ihtiyaç duyduğu dönemde, yani ekonominin canlanması için, işte depremin etkisinin giderilebilmesi için en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde dünyadaki bu tip gelişmeler bizim iş insanımızın da haklı olarak farklı kararlar almasına doğru itiyor, zorluyor. Yani kısa sürede de çözülecek gibi gözükmüyor.
Evet.
Şimdi en enteresan tarafı böyle, bugünden yarına bırak çözülmeyi, her geçen gün jeopolitik riskler artıyor. Bunun üzerine isterseniz bu Davos'taki yapılan toplantıda, yani Gazze'yi görmezden gelen dünyanın gözü kör olsun, Gazze'yi görmezden gelip öbür taraftan öne çıkardıkları başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani en çok ön plana çıkardıkları mevzu özellikle nitelikli insan ve çevre.
Tabii bu arada yeri gelmişken Davos ve Gazze'de yaşananlardan hareketle kaç yıl, 10 yılı geçti mi Ünsal Bey? One minute olayının ne kadar değerli olduğunun altını çizmekte yarar var ya. Yani.
Evet. Var da işte yalnız kalınca da bir şey olmuyor yani. Yapayalnız kalıyorsunuz orada.
Evet.
Yani şu an dünyada da Türkiye'ye baktığınızda özellikle bu Gazze mevzunda, daha doğrusu İslam aleminin birlikte hareket etmesi noktasında en aktif rol oynayacak olan Türkiye'nin başına işte geçen hafta yoğun bir şekilde konuştuğumuz
terör
hadisesini musallat ederek, bela ederek, gündemini değiştirerek, yani ekonomik anlamda da diğer anlamlarda da Türkiye'nin dikkatini başka tarafa doğru çekmek istiyorlar. Peki abi, bu şeyi Davos'u geçen hafta hatırlarsanız içeride profesör arkadaşımızın yazmış olduğu risk raporundan bahsettik ağırlıklı olarak. Davos'taki de yani bu riski mi ön plana çıkarmamız lazım, trendleri mi ön plana çıkarmamız lazım, ne dersiniz burada, nereden başlayalım?
Şimdi tabii ekonomik açıdan baktığımız zaman ülkemizin gayri ihtiyarı sıkıştırıldığını görüyoruz. İşin bir de Ukrayna Savaşı boyutu var. Şimdi hasbelkader Cumhurbaşkanımızın gayretiyle bu tahıl koridoru işletildi. Tekrar işletilmek için uğraşılıyor. Ama bir taraftan da özellikle Rusya'ya olan yaptırımların daha da artırılması sonucu içinde bulunduğumuz şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Rusya'yla iş yapan firmaların tahsilat sıkıntısı var. Artık bankalarda, şirketlerde Amerika'nın radarına girmemek için paraların transferi, yani ihraç ettiğiniz malı paranızı alamıyorsunuz veya satacaksınız. parayınızı gönderemiyorsunuz. Böyle ciddi bir risk ve tıkanmışlık söz konusu. Bunu devlet de biliyor ama aşma noktasında nasıl bir yolla aşılacağını da bilmiyoruz. Bu konuyu da değerlendirmeye almak lazım. Bu da içinde bulunduğumuz coğrafyada aktif şekilde ticaret yapmamızı, elimizdeki bölgesel fırsatları değerlendirmemizi engelleyen bir durum var ortada. Şimdi, bir taraftan işte Kızıldeniz'i konuştuk, bir taraftan işte Karadeniz'de olanlar.
Şimdi bir konu tekrar gündeme geliyor. Özellikle strateji çalışmalarında biliyorsunuz dikkat alınması gereken birinci başlık çevre. Yani içinde bulunduğunuz ortam, ekosistem, ekonomik, politik, teknolojik, nüfus, sosyal adına ne derseniz deyin. İçinde bulunduğunuz çevre, jeopolitiği de bunun içerisinde ana belirleyici unsurlardan bir tanesi. Şimdi baktığımızda bizim en yoğun ticaret yaptığımız bölgeler neresi? Almanya, Irak, Körfez bölgesi. Yani diğer ülkelere o kadar yoğun ticaret yapmıyoruz. Çevremizde, yakın çevremizde ticaret yapıyoruz. Çünkü Türkiye bu anlamda bir üretim üssü, yeni yeni yatırım üssü haline geldi. Çünkü baktığımızda sabahleyin özellikle bu Irak'taki yani terör faaliyetleriyle beraber oradaki gelecekle alakalı şeye baktığımızda Türkiye'den çok ciddi yatırımlar var o bölgede. Ve Türkiye o bölgeyi sadece bir 30 kilometrelik güvenlik hattı oluşturmakla değil, daha derinlerde ekonomik, politik, askeri etkinliğini artırarak, üsler kurarak ancak orayı kontrol edemiyor. Çünkü orası hani kevgire dönmüş vaziyette. Girenin çıkanın belli olmadı. Yani hani Türkiye'nin güvenliği Irak'tan, Suriye'den başlar cümlesi biraz daha derinlere aşağı inmeye başladı. Orada görünen şey Amerika'nın, bir şeyden Rusya'nın, İran'ın, son zamanlarda belki Çin'in, Almanya her zaman zaten buralarda bir şekilde aktif olmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte düşününce bir taraftan ticaretinizi yapacaksınız. Öbür taraftan da çatışan çıkarlarınızda kendi çıkarınızı en üst seviyeye çekecek adımlar atacaksınız. Çok zor bir denklem.
Evet.
Çok zor bir denklem. Dolayısıyla ister devlet yönetin, ister bir şirket yönetin, ister de kendi ekonominizi yönetin. Çevredeki değişiklikleri birinci derecede görmek zorundasınız. Onu birinci derecede önceliklemek zorundasınız. Aksi takdirde kafanızı kuma gömüp, yani hani yangın yerine döner eviniz, şirketiniz, ülkeniz. Nereden çıktı bu, ne olduğu anlamakta güçlük çekersiniz. Onun için çevrede olanlara hepimizin dikkatini vermemiz gerekiyor. Burada paranoya bağlamaya gerek yok. Çünkü hep şu söyleniyor. Bir yerde kriz varsa yanında muhakkak fırsat da var. Yani ilelebet diye şöyle dünya tarihine baktığımızda bitmemiş hangi kriz var? Çözülmemiş hangi problem var? Önemli olan onu önceden fark edebilip pozisyonunuzu alabilmeniz. Eğer siz dikkatinizi oradan kaçırır, başka bir yere çevirirseniz ekonomik anlamda da bedel ödersiniz, askeri anlamda da bedel ödersiniz, siyasi anlamda zaten bedel ödersiniz. Dolayısıyla bizim yani bütün dikkatimizi buralara vermemiz. Özellikle ben bakıyorum mesela medyada bazı çok önemli haberler hiç yer bulmuyor, karşılık bulmuyor. Yani çok böyle söylenip geçiyor. Ha bilinçli olarak yapılıyorsa bu, yani bir devlet politikası olarak çok fazla bunu gündemde tutmayalım, bu bizim dikkatimizi dağıtıyor kabiliğinden bir şey değilse, yani medyanın da bu anlamdaki yönelişlerinde enteresan şeyler var. Yine Davos'ta dikkatimi çeken önemli şeylerden bir tanesi, en önemli tehlikelerden bir tanesi gelecekte yalan haber.
Evet.
Yanlış haber konusu.
Bu oradaki birinci sırada.
Birinci sıradaki en önemli risk olarak, geleceğin en önemli risk olarak konuyor.
Bu sene 2024 dünyanın neredeyse %50'sinin sandığa gidip oy kullanacağı, yani önümüzdeki birkaç yılı yıl için kendi ülkelerini kimin yönetici, başta biliyorsunuz Amerika var. Trump mı gelecek eğer yasal olarak aday olması engellenmeye çalışılıyor. Ne olacak belli değil ama şu anda sanki Trump eğer problem olmasa seçilecekmiş gibi duruyor. Diğer ülkelerde de söz konusu. Dolayısıyla daha önceki seçimlerden hatırlıyoruz. Mesela Trump'ın seçildiği zaman yoğun olarak Rusları suçlamışlardı. Seçime müdahale etti diye. Seçime gidip sandığa müdahale etmedi bu insanlar. Nasıl müdahale? Suçlamaları işte sosyal medyadaki,
evet,
bir takım operasyonlarla, ve onu da geçtiğimiz seçim döneminde de yaşadık. Şu anda da yoğun olarak yaşanacağını biliyor herkes. Ona göre de sanıyorum risk olarak, tedbir olarak birinci sırada alınması gereken şeylerden bir tanesi de bu. herhangi bir şekilde. Bir de bunu yapay zeka ile birlikte düşünmek lazım. Yani olay, birinin kendi sesiyle, kendi görüntüsüyle sahte videosunun oluşturabildiği, bunun da yaygınlaştırılabildiğini düşünün. Şu anda dolandırıcılıklar da kullanılıyor. Bunun siyaseten de kullanılması mümkün.
Ya bunun en önemli şey de işte tam dolandırıcılık dediğiniz şeylerde, özellikle son dönemde sağlık ve işte insanların kişisel bakımına yönelik hususlarda bazı ünlü isimlerin, yani etkisi olan ünlü isimlerin sesi, görüntüsü, her şeyi kullanılarak ürün pazarlanıyor. Ama o üründen o kişinin haberi de yok. Tam tersine dava açılmış, davadan kimsenin haberi yok.
Evet.
Dolayısıyla yani bu giderek yaygınlaşacak bir mevzu. Şu anda zaten insanların en büyük korkusu, ya basit herhangi bir tane sosyal medya mecrasında sizinle alakalı bir haber çıktığında siz onun ne olduğunu anlayana kadar zaten 7
geçmiş
milyar insan
olsun
duyuyor.
Evet, başka bir
dolayısıyla
şey
şeyler de, mesela hukukçular da bu anlamda çok böyle şey önermiyorlar. Yani üzerine gitmenin çok fazla bir faydası yok. Çünkü diye başlıyorlar cümleye. O onu alıntılıyor, o onu alıntılıyor. Giderek yayılıyor.
Evet.
Dolayısıyla insanların bu anlamdaki üzerindeki en önemli hususlardan bir tanesi, ki bu ileride çok büyük psikolojik, sosyolojik felaketlere sebep olacak bir başlık. Davos'un da buna dikkat çekiyor olması çok enteresan. Yani medyayı elinde tutan, belki orada ben yine komplo teorileriyle yaklaşıyorum. Daha önce de bütün klasik medya ellerinde tutuyorlar. Bu sosyal medya bütün güç odaklarının aslında ayarını bozdu. Yani oradan bir tane fenomen, bir tane bilmem ne çok rahatlıkla çıkıp yani birilerinin şeyini bozabiliyor, dengesini bozabiliyor. Yani eskiden yayın yapabilmeniz için bir televizyon kuracaksınız, gazete basacaksınız,
evet,
öyle bir şey değil ki. Bir tane YouTube'dan ya da herhangi bir işte videoyu yayınlayan bir sosyal mecradan kanalınızı kurun, orada blogunuzu açın, siz dünyanın her tarafına yayın yapan bir kuruluş haline, evet, gelebiliyorsunuz.
Engellenseniz bile zaten ona karşı bu işleri yapanlar yedekli bir takım uyuyan şeyler hazırlıyorlar. Bakıyorsunuz bir anda 30 bin 40 bin tane hesap aktif hale gelmiş ve etrafı Twitter'da ve diğer sosyal medya şeylerinde coşturuyor.
Evet. Dolayısıyla yani Davos'ta, hani Davos'u sevmeyiz falan demeyiz tabii. Yani bizim bu anlamda Davos'a bir daha gitmeyiz cümlesini biz kurmadık.
Daha gitmeyiz.
Cumhurbaşkanımız kurdu. Bir daha da gitmedi zaten. Mesela Mehmet Şimşek'in gitmesi bekleniyordu. O da gitmedi. Belli ki orada bir şey var, yani bir duruş var. Devlet,
evet,
duruşu var. Dolayısıyla oradan baktığımızda yani Davos'un bile gündeminde yalan haber konusu eğer bir numaraya oturuyorsa dünyanın geleceğindeki en önemli hususlardan bir tanesi. Özellikle biz ekonomi yorumu yaptığımız için işletme sahiplerinin ve bireylerin en dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi bu. Yani sosyal medya hesaplarını etkin kullanacaklar işleri için, ama bir taraftan da dikkatli kullanacaklar. Her an aleyhlerine dönüp başka türlü kullanılabilir düşüncesiyle. Bu da ciddi bir zaman israfı anlamına geliyor. Bunu dediğimiz zaman da bütün herkes sosyal medyada, yani zaten şu an hayatımız oraya gelmiş vaziyette. Günümüzün önemli kısmı sosyal,
evet,
medyada geçiyor. Devam edelim isterseniz. Yani burada birkaç tane başlık vardı ama Davos konusuna kilitlenirsek diğer konular göz ardı edilir diye düşünüyorum. Ama yine Davos'tan bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra geçeyim sizi. Su kullanımı, temiz suya ulaşma, çevre, yeşil enerji, bunların hepsi önümüzdeki dönemin öyle ya da böyle herkesin gündemine oturacak,
evet,
başlıklar.
Yine Fatih Birol'un bir açıklaması var petrol fiyatları ile ilgili olduğu için. 2024 yılını ılımlı bir petrol fiyatıyla geçireceğimizi öngörüyor. Ancak OPEC'in de bir açıklaması var. 2024'te petrol arzından daha büyük bir büyüme, talepte büyüme olacak diyor. Bu da bunun anlamında fiyatın yukarı gelmesi, geleceğe yönelik bir işaret. Hangisi olacak sizce?
Şimdi hangisi olacak sorusunun cevabı, hangisini beslemek isterseniz o olacak. Yani şu siyah köpekle beyaz köpeği sormuş, işte bunlar hep kavga ediyorlar. Hangisi kazanır diye soruyor torun dedeye, Kızılderili hikayesi. O da diyor hangisini beslerseniz. Şimdi buradan baktığımızda fosil yakıt şu an hala daha dünyada yani gücü kontrol etmek isteyen şeylerin önemli bir unsuru. Ama bunu gören şu an fosil yakıtta çok önemli mesafe kat etmiş Suudi Arabistan başta olmak üzere. Herkes inanılmaz bir şekilde yenilenebilir enerji tarafına kaynak aktarıyor. Ama şu bir gerçek, önümüzdeki 20-30 belki de 50 yıl özellikle petrol tarafı bitse dahi gaz tarafı bitmeyecektir. Çünkü şu an en yoğun konuşulan hususlardan bir tanesi özellikle bu Gazze'ye İsrail'in bu kadar yoğun saldırmasının temelinde iki şey var. Bir, Hindistan'dan gelen yolun yeni bir kanal açılması. İkincisi de Sina çölünün altındaki gaz yatakları. Orada çok büyük bir gaz yatakları şey var ve herkes oraya gözünü dikmiş vaziyette. Oraları şekillendirmeye çalışıyorlar. Ve oraya hakim olacak güçleri bertaraf ederek. Dolayısıyla fosil olan, yani yerin altında olan karbon, fosil, bunlar uzun yıllar dünyanın geleceğini belirlemeye devam edecek gibi gözüküyor. Onun için Fatih Birol'un söylediklerinden ziyade, yani baktığınızda güç nereyi kontrol etmek ister? Ama şu an görünen şey özellikle Doğu Akdeniz ve bölgesindeki hususlar temelde şunu gösteriyor bize. Yani buradaki o yataklar nihayet erinceye kadar bir 50 belki de 100 yıllık bir yeniden yazılmış bir senaryo olacak burada.
Eleştirilerden bir tanesi de COP28'de de bağlantılı olarak sürdürülebilir finans adı altında, yani bu işleri nasıl finanse edeceksiniz, onun yeterli finansı var mı noktasında da yetersizlikler vurgulanıyor. Yeterince finans sağlamada da sıkıntılar yaşandığını burada söylememiz gerekir.
Ya şimdi finans sağlamada, yani şimdi öyle acayip bir dünyadayız ki bir taraftan herkesin kulaklarından para fışkırıyor. Yani şu genişleyen Merkez Bankası bilançoları, para genişlemeci yaklaşımlarla çok ciddi büyümüş Merkez Bankası bilançoları var. Onların işte küçültülmesi, daraltılması, enflasyonu düşürmek için işte faizlerin arttırılıp tekrar o paraların kasalara çekilmesi söz konusuydu. Ama şunu görüyoruz, özellikle 2024'ün ikinci yarısından itibaren çok yoğun bir şekilde ekonomilerin canlılığı devam etsin diye faizlerde, özellikle büyük ekonomilerdeki faizlerde düşürülme sürecinin başlayacağından bahsediyoruz. Mesela bizde de gündemimiz, biliyorsunuz, önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bir toplantısı daha var. Yani yılın ilk toplantısı, onunla alakalı da mesela bugün işte baktım ekonomiyle alakalı yayın yapan işte kanallarda ya da gazetelerde anketler oluşmuş. Haftaya yönelik olarak biraz da etkilemeye de yönelik bir şey. Kaç baz puan artacak? Pas geçecek diyenler var. Orası çok düşük çıkıyor. Çünkü artık kimse pas geçeceğini düşünmüyor. 500 baz puan nispeten düşük. 150 baz puanla 250 baz puan arasında şey var. 150 baz puan deyince ne oluyor? 44 oluyor. 250 baz puan deyince 45 oluyor. Politika faiz oranı. Sorayım size. Ne diyorsunuz?
Bilmiyorum.
Ya tabii ki bilmiyorsunuz ama bir tahmininiz vardır.
Sanki pas geçebilir gibi duruyor.
Pas geçebilir mi, yoksa daha önceden zikredilen 250 baz puanı söyleyip, çünkü bu asgari ücretle beraber enflasyonu tetikleyen bir süreç var. Bir müddet daha sanki harcamalara kısacak. Zaten bugün hangi bankanındı? Sizin eski bankanız, Garanti Bankası'nın yeni genel müdürü ya da sizden sonraki genel müdürü şey demiş. Bu faiz oranlarıyla yatırım yapılmaz demiş zaten. Yani herkes buna kanaat getiriyor,
evet,
da
şu anki
zaten kimse de bu faiz oranlarıyla falan yatırım yapmıyor. Herkes şunun peşinde, özellikle devletin nitelikli sektörlerde, o daha önceden de iki programlarda da bahsetmiştik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncelikli ürünler diye belirlemiş olduğu 284'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yani ithalatının önünü kesilecek ya da yeni ürün olacak hususlarda eğer üretim yaparsanız çok özel şartlarda yatırım kredilerinin alınabilme ihtimali var. Enflasyonun neredeyse 1/3 seviyesinde.
Zaten yatırım yapılacaksa özellikle stratejik yani belli ürünlerde, seçilmiş alanlarda yatırım yapılmasını ve finanse edilmesi, finansman sağlanması isteniyor devlet tarafından. O da Merkez Bankası kaynaklarıyla teşvik ediliyor bir taraftan, ama güncel bankaların şu anki uyguladıkları finansman maliyetiyle ister katılım bankası ister ticari bankalarda yatırım yapmak öyle çok kolay değil, yani doğru bir şey. Hatta şimdi geldiğimiz noktada şu konuşuluyor, Türk lirasında yatırım yapmak artık fizibil olmadığı için döviz üzerinden yatırım yapmak, yani döviz kredileriyle yatırım yapma konusunda bir takım yasal sınırlamalar var, biliyorsunuz. Döviz üzerinden borçlanmak için ihracat yapacaksınız belli bir seviyede, ya da işte bilanço büyüklüğünüz belli bir rakamlarda olacak, kredi büyüklükleriniz. Dolayısıyla acaba bunları gevşetsek mi, gevşetilmesine ihtiyaç var gibi konularda da yeni yeni tartışmalar başlıyor. Ne dersiniz? Yani neticede bir iş adamının risk iştahını, yatırım iştahını düşünün. Yine yatırımı yapmak için dövizi dikkate alır mı? Nasıl şimdi hareket edilir?
Burada birkaç tane husus var. Bir tanesi özellikle mesela şirketlerin özellikle değerlerinin tespit edilebildiği yegane yerlerden bir tanesi borsalar. Şu an baktığımızda şirketlerin yıllık kazançlarıyla piyasada işlem gördükleri değerler arasına baktığınızda yani FK dediğimiz şey 100, yani 5'lere düşmüş fiyat vaziyette. Kazanç. Fiyat kazanç oranı 5'lere düşmüş vaziyette. Yani 5 yıllık kazancıyla işlem gören şirketler var. Bu anlamda baktığınızda sadece Türkiye'de değil bu, aslında dünyada da böyle. Bir gelişmiş ekonomilerde de böyle. Yani çok ciddi geleneksel ekolden gelen şirketlerin fiyat kazanç oranları çok düşük yerlerde sürünüyor. Şimdi bir taraftan bu var. Öbür taraftan da böyle Elon Musk gibi adamın böyle zihni sinir aslında henüz o üretime dayanmayan ama kendi alanında mesela otomotiv sektörünün neredeyse kendisi dışındakilerin tamamı kadar değere ulaşan, geleceğin hayalini satın alan fiyat kazanç oranı 100 yıllık, 200 yıllık fiyat kazanç oranlarının işlem görenler var. Yani 200 yıllık değer üzerinden. Şimdi buradan baktığımızda bir tuhaflık var. Yani dünyada ucuz olan ne, pahalı olan ne diye baktığımızda aslında yani şu an tabii gidip borsadan bir şirketi ele geçirmek çok zordur. Kolay değildir. Çünkü şirketin zaten %20'si, %25'i, bilemeniz 30'u, hatta bilemeniz 50'si açıktır.
Konjonktürel olarak o fırsat bu işin peşinde olanlara geliyor.
Evet,
yalnız.
Geliyor. O kesin geliyor. Öyle bir yerden öyle bir yerden geliyoruz biliyorsunuz. Yani çok cüzi bir parayla yani devasa büyüklüğü olan bir holdingin ele geçirildiğine de yani
şahitlik
ettik orada. Yani o tip şeyler de var. İnsan hayatı görülecek çok şey varmış. Biz de oldukça farklı şeyler gördük. Dolayısıyla bir taraftan şirketlerin yani çalışan, para kazanan şirketlerin değerleri bu kadar yerlerde sürünürken öbür taraftan da insanların iştahı yeni alanlarda, yeni işlerde genişlemeye çalışıyor. İkisi de olacak. Yani tersinin olduğu zamanlarda, şirketlerin anormal değerli olduğu zamanlarını da gördük. Ama şu an öyle bir zaman değil. Şu an onun için yatırım yapılır mı? Her dönemde yatırım yapılır. Yeter ki nereye yatırım yaptığınız önemli.
Doğru yatırım. Doğru. Bu arada yatırım. Enflasyon düzeltmesi kar marjlarını da aşağı çekmiş olacak. Ona da bakış açısıyla hazırlıklı olmakta yarar var.
O işte biraz belki fiyat kazancı biraz şeye götürür. Yukarı götürür. Enflasyonla beraber düzeltme olunca karlar azalacağı için daha fazla bir fiyattan işlem görüyormuş gibi görünür ama ya tersi işlerse orada, aşağı gelirlerse şirketin
piyasa
değerleri.
Fiyatı da gösterge olarak hesaplamada etkin olacağı öyle. İçin. Yani neticede buradan şuraya geçecek olursak şimdi enflasyon muhabbeti sürdürülüyor. Önümüzde seçim var. İşte seçim ekonomisi uygulanıyor mu diye eleştiriler var. Hatta bakanın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Sosyal medya hesabından böyle bir şey yok. Bütçeye sadakatle uyacağız diye. Bu arada enflasyonla ilgili olarak Goldman Sachs'tan enteresan bir açıklama geldi. Yani ekonomi konusunda uzman olan kişiler bunu ön plana çıkarmış durumdalar. Bu nasıl olur noktasında. Çünkü
daha hızlı
düşecek. Evet, daha hızlı düşecek. Yani 2000 bu yıl sonu itibariyle %30'lara gelebilecek diye. Ama buna karşılık da genel öngörüde Merkez Bankası'nın öngördüğü 36'ydı sanırım yıl sonu. 35 ya da onun üzerinde yani 40'lı 50'li rakamları bulacağına ilişkinde eleştiriler göreceksiniz şeklinde oldukça iddialı eleştiriler de devam ediyor. Siz buradan da hareketle çünkü enflasyondaki gelişmelere bağlı faiz oranlarının geriye gelmesi süreci başlayacak. Ne dersiniz?
Şimdi burada yani netice itibariyle Goldman Sachs da olsa bir görüş beyan ediyor. Kendince bir tahminde bulunuyor ki geçmişte biz yani bu bankaların hem makro büyüklüklerle alakalı hem de emtia fiyatlarıyla alakalı yapmış oldukları tahminlerde ne kadar ıskaladıklarına şahidiz. O netice itibariyle bir çalışma ve Türkiye'de enflasyonun beklenenin tahmin edilenden daha hızlı düşeceği noktasındaki böyle bir şeye gönülden evet inşallah cümlesi geliyor. Fakat fiilen baktığımızda bizde hala daha özellikle bu asgari ücrete yapılan zamdan hemen sonra Yani sanki bütün ürünün maliyeti asgari ücretten oluşuyormuş gibi olduğu gibi fiyata %50'nin yansıyor olmasını gördük mü? Beraber gördük birçok üründe. Dolayısıyla bu beklentiyi çok yukarıda tutuyor. Yani bizdeki bu beklenti enflasyonu ya da katlanılmayan maliyetlerin kendisinden sonraki kullanıcıya yansıtılma, ben bunu bir hastalık olarak da görüyorum. Çünkü burada bir tedbirlikten çıkıyor tamamen. Yani niyeti bozmaya doğru gidiyor. Yani sen bunu yaptın, ötekisi bunu yaptığında yani buradaki bir birimlik mal evet. öbür tarafa üç birim olarak aynen. gidiyor. Dolayısıyla biz bu hastalıktan kurtulmamız icap eder. Yani bu hastalıktan kurtulabilirsek yani kurban kesmemiz i̇şte, gerekir.
Tamam da enflasyonun bir fırsat alanı da bu. Yani onu bahane ederek işte bir sektörde ücret artışları %5 etkiliyor maliyetlerini. %15 fiyat artışı nasıl olacak? İşte gerekirse iskonto yaparız şeklinde bir açıklamayla geçiştiriliyor. Bu arada aynı yerden hareket edecek olursak şimdi Ocak ve Şubat ayı biliyorsunuz özel okullarda çocuğu olan insanlar için fiyatların belirlendiği bir dönemdeyiz. Şimdi geçen yıla göre %100'ün üzerinde artışlar talep ediliyor. Gerekçe de işte biz fiyatı bir kere belirleyebiliyoruz. Haziran'da Temmuz'da ikinci bir asgari ücrete artış gelir gelmez bilemiyoruz. Enflasyon konusunda emin değiliz gibi. Hatta anaokullarında yıllık 700 bin 500 bin normal şeylerde de K12 dediğimiz sınıflarda da fiyatlar konuşuluyor. Bazı okullarda bunun çok daha üstü var. Buna yakın olanları da var. Yani artık herhalde 250-300 binin altında bir okul kalmayacak gibi görünüyor. Bu da bakıldığı zaman asgari ücretli bir ailenin çocuğunu okutması aklından bile geçirmesi.
Özel okuldan bahsetmiyorsunuz değil mi?
Özel okuldan bahsediyorum.
Hayır, özel okuldan bahsetmeyin yani. Çünkü özel okula bütün yıllık gelir onun şeyini karşılamıyor.
Evet, karşılamıyor yani. Şimdi ne dersiniz?
Yani burada herhalde ironi yapmak için söylediniz.
Evet.
Bence daha fazla ironiye gerek. Zaten onun için insanlar yani bu rızkla imtihan edilme korkusu felaket bir korku. Yani bir tarafta insanlar geçimlerini sağlarken öbür taraflarında en kıymetliler olan evlatlarının iyi eğitim almasını istiyorlar. Ve bu iş bir ticarete dönmüş vaziyette. Aynı hastanelerde olduğu gibi. Yani ben üzülerek buradan söylüyorum. Bazı hastanelere giderken böyle hani dizlerim titriyor.
Yani dolandırılmış.
Yani basit bir şey yani alnımda bir tane yara
bence
çıkmış.
Bence nitelikli dolandırıcılık.
Alnımda bir yara çıkmış ya da işte bir yara oluşmuş orada. Onun için gidiyorum kan tahlili yapıyor. Kan tahlili istiyor ya da işte minimum bilmem tomografisinden, MR'ından bilmemesi. Yani bu iş iyice zıvanadan çıkmış vaziyette. Yani bu vicdanla bu şeyle nasıl bu insanlar yaşıyor ben onu da yani genelleme yapmıyorum ama gerçekten insanın hele bir de sağlık sigortanız varsa, özel sağlık sigortanız varsa eyvah eyvah.
Evet.
Bütün teminatı bir kerede bitiriyorlar yani. Ne var ne yok hepsini silip süpürüyorlar. Dolayısıyla bu yani bizim temel sıkıntımız bu. Biz etikte çöktük. Kişisel etikte ve toplum etiğinde çökmüş vaziyetteyiz. Yani bunu hep böyle dönüp insanlar bakıyor. Yani işte hep böyle hani makam sahiplerinin yanlış işler yaptığını söylüyor. Toplumun tamamında bu sıkıntı Dolayısıyla bizim eğer bir iyi bir şey yapacaksak, bir erdemliler hareketi yapacaksak herkes eteğindeki taşları dökecek. Herkes kendi nefs muhasebesini yapıp nerede yanlış yapıyoruz da bakacak. Yoksa öteki türlü enflasyon işte söylemiş olduğumuz gerekçelerle Goldman Sachs tahmininde bulunabilir ama zihni nasıl değiştirecek Goldman Sachs'ın bu beklentisi? Ya da hangi beklenti Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bu tahmini doğrulayacak konusunda ben biraz endişeliyim. Yani endişem enflasyonun düşmesiyle alakalı değil. Endişem giderek derinleşen ahlaki problemde biz çok sıkıntılı bir noktadayız. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi az önce Davos haberlerinden bahsettik. Haberlerden bir tanesi neydi? Yani daha doğrusu risklerden bir tanesi neydi? Yanlış haberlerin yayılması. Bu hafta yine neyi tartıştık? Mehmet Şimşek'in dönüp Twitter'dan cevap vermek zorunda kaldığı bir konu. Güya Cumhurbaşkanı demiş ki şu seçime kadar aç şu kesenin ağzını da rahat edelim şu seçimi kazanalım dediğine dair bir haberin üzerine dönüp Mehmet Şimşek, yok böyle bir şey, biz bütçe disiplinine sık sıkıya bağlıyız. Şimdi enerjimizin kaybolduğu yerlere bak, bir de o detaya girer misiniz bilmiyorum. Merkez Bankası Başkanı ile alakalı, ailesiyle evet. alakalı yapılan haberler. Şimdi doğrudur yalandır kısmına girmiyorum ama enerjimizin nerede tüketildiği ile alakalı.
Ama bu tehlikeli bir şey Merkez Bankası, çünkü daha çok eleştiri nereden geliyordu, bu kadro devam edecek mi etmeyecek mi tartışması sıcak tutulmaya
çalışıyor. Şimdi birbirine düşmüş görüntüsü veriyor.
Bu o tartışmayı köpürten, İşte bahaneler ortaya çıkıyor şeklinde satın alan insanların yorumlarını dinliyoruz.
Şimdi burada tabii çok detaya girip de dedikodular insanların gündemine sunmayalım ama şu bir realite. Yani Türkiye'de Merkez Bankası'nın başı ile hazine maliyenin başının uyumlu olması ülkenin yani hızlıca toparlanmasının en önemli unsurlarından bir tanesi. Nitelik anlamda, yetkinlik anlamında baktığımızda oradaki görev yapan arkadaşlarımız, insanlarımız, değerli insanlar mı? Evet, değerli insanlar. Yani bu işi yapabilecekleriyle alakalı kimsenin endişesi yok. Ama yapabilecekleriyle alakalı gündem yapılmıyor. Neyle alakalı gündem yapılıyor? Bakanın Cumhurbaşkanı ile olan o siyasi ilişkisinde her an bir şey çıkarabileceği, yani bırakıp gidebileceği ile alakalı, ya da Merkez Bankası Başkanı'nın işte basına vermiş olduğu röportajdan başlayan, günümüze kadar devam eden bir şeyde, bu aileyi de dahil edilmiş, işte annesinin babasının Merkez Bankası'nın şeyinde özel katlarının olduğu, makam araçlarının olduğu vesaire vesaire, onların talimatıyla insanların işe alındığı ya da işten çıkarıldığı gibi. Yani şimdi gündemimize bak. Biz ne konuşmamız gerekiyor? Yani az önce konuştuğumuz şey ne? Enflasyon yatırımlar, ne zaman aşağı gelir? Evet. Yatırımlar ne zaman olur? Bir taraftan işte gözümüzü gökyüzüne dikmişiz. Allah nasip etmiş. Evet. İlk astronotumuzu göndermişiz. Yani bu anlamda hepimizin gurur duyması gereken bir şey. Orada bile hemen çıkıntılık yapıp turistik bir gezi falan diye sulandıranlar bir taraftan. Şimdi
maliyet sorgulayan meşhur ekonomistler de var.
Biz neyin şeyindeyiz ya, derdindeyiz ya? Biz neyin derdindeyiz? Yani dikkatimiz nerelerde? Enerjimiz nerelerde harcanıyor? Artık bu iş yani ekonomist olmaktan çıktı, dedikodu şeyine döndü. Yani insanlar enerjilerini mişlerle mışlarla harcıyorlar. Yani öneri yapmak yerine bu tip şeyleri ne doğurabileceği, yani buradan acaba bir yönetsel kriz çıkar mı? Buna ciddi ciddi kafa yoruyor insanlar. Bununla alakalı YouTube videoları çekip paylaşıyorlar. Hadi size sorayım. Ne çıkar buradan?
İşte şey, enerjinin yanlış yerde sarf edilmesi gibi bir sonuç çıkar. En doğru şeyi budur. Bir taraftan da geçen risklere konuşurken üst sırada yer alan neydi? Beyin göçüydü.
Beyin göçü.
Şimdi bu tartışmaların arasında ne iş yapacaksınız ve en değerli insanlarınız da çevreye bakıp farklı bir ülkeye gitmeye de falabilir. Mesela dün birlikte yaptığımız bir ziyaret vardı, biliyorsunuz. IT sektöründe akla ziyan işlerin yapıldığını da gördük. Yani gurur da duyduk yapılan işler, mesela kripto paralarla, blockchain ile ilgili gelişmeler, insanlar bu konularda ciddi ciddi çalışıyor ve sonuçta alınıyor. Buralara odaklanmak gerekir bu tür tartışmalar dedi.
Ama orada söylenen bir şey vardı, benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi. Türkiye'ye giderek nitelikli elemanın çalışması ve çalıştırılması noktasında pahalı ülkelerden bir tanesi haline geliyor. Yani hatırlarsanız işte Avrupa menşeli bir ülke mühendislik hizmet anlamında Türkiye'den daha uygun fiyatlar müşterilerine önermeye başlamış. Nasıl oluyor bu? Ya biz buradan yani uzaktan elemanlarımızı kaybediyoruz, ya Avrupa işte uzak doğuda özellikle Hindistan başta olmak üzere oraları kullanarak sizin güçlü olduğunuz alanlarda sizden daha iyi fiyatlamalar verip işler almaya başlıyorlar. Rekabet inanılmaz yoğunlaşmış tamam, vaziyette. Almanya.
Beyin göçünü önlemek için yapacağınız şey sizde ücretleri rakiplerinizin verdiği ücretlere veriyor olmanız lazım.
Orada bir problem yok ama bizde biliyorsunuz sadece ücretten değil. Bu ülkede yaşanılır yaşanılmaz şeyini, yani insanların zihnine bir şekilde bu zerk edilmiş vaziyette. Yani biraz böyle hani palazlanan, biraz böyle kendisini uluslararası kimliğe bürünmüş olan herkes bir ülkenin dışına kaçmanın şeyine giriyor. Orayı bizim kesmemiz lazım. Öbür taraftan da özellikle bu katma değerli ürünler noktasında işte savunma sanayi merkezde olmak üzere işte oyun sektörü, yazılım sektörü,
uzayı da dahil etmek lazım.
Finans artık. Sektörü, bizim fintechlerimiz, insurtechlerimiz hiç batıdan aşağı kalma değil. Orada çok güzel işler yapılıyor. Ama ve lakin olay dönüyor dolaşıyor. Son turda parası olana doğru kayıyor şirketlerin geleceği. O çok can sıkıcı bir hadise. Herkes yabancı yatırımcı almanın peşinde. Yabancı yatırımcı da geldiğinde kara kaşına kara gözüne bakmıyor. Ya kökünü alıp götürüyor ya da seni kendisinin bir parçası haline getirip orada bitiriyor işi.
Bir süre sonra ne oluyor? Gazze gibi bir problem yaşadığımız zaman da kendi markalarımıza boykot uygulamaya
Evet, sattığımız markalara boykot uyguluyoruz. Evet, niye? Yani. Çünkü sürdürememişiz. Yani geliştiren kişiler satmış çıkmış. Ondan sonra diyorsun ki biz markayı çocukluğumuzda da görüyorduk. Niye biz bunu protesto ediyoruz?
Nasıl olur da evet.
Ya sonra bakıyoruz ki sermaye yapısı gitmiş bilmem nereye. Ya bunlar önemli hususlar. Yani şimdi bir de bu yapısal mevzuyla alakalı çokça konuşuluyor. Yapısal reform. Ben önemli yapısal reformun zihinle alakalı olduğunu düşünüyorum.
Ticari ahlak diyorsunuz.
Zihinle alakalı. Yani bunu ticarete gelmeden önce bir yani zihin olarak bizim gerçekten hak ettiğimiz yani şu helal haram kavramı gündemimizden çıktı ya.
Evet maalesef.
Hak ettiğimizi almak yerine o bunu alıyorsa ben daha fazlasını almalıyım noktasına geldi. Dolayısıyla buradan gidiyoruz. Ekonomi programı biraz böyle döndü. Manifesto programına doğru döndü. Tekrar biz toparlayalım isterseniz. Dolayısıyla buradaki enerjimiz boşa gitmesin. Enerjimiz doğru işlerle harcansın, kurgulansın. Uluslararası piyasalara baktığımız özellikle makro büyüklüklerde bizim girdilerimiz çok önemli etkilerden bir tanesi petrol. $79-80 dolar bandına oturdu tekrar. Yani şu an orası çok fazla hareketli değil. Altında çok enteresan gelişmeler var. Yani bir ara böyle bir 2050 dolarları geçiyor onsu. Daha sonra tekrar bir 2020 dolarlara geliyor. Ama şunu görüyoruz. Her ne kadar merkez bankaları altındaki pozisyonlarını arttırsa dahi özellikle Hindistan başta olmak üzere yani genel anlamda baktığımızda altın fiyatları sanki buraya biraz demirledi gibi. Aşağıda gelmiyor, yukarıda gitmiyor. Biraz psikoloji bozulduğunda daha yukarı doğru gidiyor. Sonra tepe taklak aşağı geliyor. Şöyle ben bu arada bir altın rezervlerine bakayım. Evet, bir numarada Amerika, iki numarada Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Hindistan, Hollanda ve Türkiye.
İlk onda İstanbul.
Yani onda mıyız? Euro bölgesini bir daha saymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, ilk ondayız.
Evet.
Yani altın rezervi noktasında 479 tonla ki son dönemde artmış yani 440 tona düşmüşken tekrar 479 tona yükselmiş. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar yani güvenli liman olarak başka ülkelerin rezerv paralarını kullanmak yerine dünyanın en kadim, en eski tasarruf aracı olan altına doğru bir hücum var, bir yöneliş var. Başta Amerika olmak üzere yani kağıt karşılıksız para basma konusunda dünyanın bir numarası olan bile altına bir şekilde kontrol etmek istiyor. Ama ikinci numarada Almanya'nın olması da çok enteresan değil mi?
Evet.
Yani Almanya kendi bünyesinde altın falan çıkarmıyor ama dünyanın dört bir yanından altını kendi rezerv olarak toplamış vaziyette. Evet. Onu bir başlık olarak aktarmış olalım yani altında ne oluyor diye zaman zaman karşılaştığımız insanlar soruyor. Borsada işte şu an yeni dönemde bir yükseliş trendine girdi tekrar. O gördükten sonra 8000 endeks 8000 üzerine çıkıyor sonra altına iniyor. Bundan sonraki süreçte artık yorum şu şekilde. Amatörlerin oynayacağı alan olmaktan çıktı burası. Burası daha profesyonel, daha böyle dikkatli, finansal okuryazarlığı daha üst seviyede olan insanların hareket edeceği bir alan ya da finansal okuryazarlık nispeti anlamında daha deneyimsiz olan insanların alıp uzun vadeli unutacakları bir alan. Ki her halükarda leh olur. Çünkü şu an halka arzlarda bir durulma var. Olsa bile aynı performansı gösterip göstermeyeceğiyle alakalı şu an zihinlerde bir karışma var. Yan yana koyduğumuzda yani biraz dikkatli olunması gereken, sabırlı olunması gereken bir dönemden geçtiğimizi söylemekte hiçbir beis yoktur diyorum.
Bu arada konut satış istatistikleri açıklandı.
Evet, onu sizin notlarınız arasında vardı.
bugün Türkiye genelinde 1.225.926 konut satılmış 2023 yılı boyunca. Aylara göre baktığımız zaman geçen ay 138.577, yani yılın son ayı itibariyle bunun 6.000'i ipotekli, ki çok çok düşük. Diğer satış yönteminde 132.535 adet. Bunların yaklaşık 138.577 konutun 51.243'ü yeni satılan konutlar. Yıl bazında 87.000'i de ikinci el satış. Yıl bazında baktığımız zaman yani 2023 yılı boyunca satılan konut sayısı ilk elde 460.000. Dolayısıyla 460.000'i yeni üretilen konutlar olarak dikkate alırsak, yani özellikle konut ihtiyacı noktasında nereye gidiyoruz? Yani yıllık 1 milyon, 1,5 milyon seviyelerinde konut satıldığını görüyoruz. En yüksek satışı da 2020'de yapmışız. 1 milyon 499 bin konut satılmış. Yabancılara satılan konut ayrımına baktığımız zaman yine Rusya başı çeken bir seviyede. Satılan konut sayısı 2023 yılında 10.560 adet konut satılmış. Şimdi konutta maliyetlerden ötürü bir sıkışma var. Türk lira bedelleri geri gelmiyor. Ancak enflasyonu dikkate aldığımız zaman konutların daha makul fiyatlara geldiğini düşünebiliriz. Döviz bazlı baktığımızda da dönüp maliyetler ön plana çıkıyor. Bu maliyetlerle konut üretimi nasıl olur? Bir de İstanbul'la ilgili kentsel dönüşüm, depreme yönelik alınacak aksiyonlar var. Hepsini birlikte yorumlayacak olursak ne bekliyor içinde bulunduğumuz yıl? Bunun insanlarımıza da ciddi uzantısı var. Sadece konut satın alanlar değil, kirada oturan insanlarımız için de konut miktarı kiranın belirlenmesinde en önemli unsur.
Evet, burada dediğiniz doğru. Yani bir taraftan konut ihtiyacı var. Öbür taraftan maliyetler hızla artıyor. Finans sektörü şu an konut satışını desteklemiyor. Yan yana koyduğumuzda en azından talebi biraz dengelemek açısından finans sektörü bu konuya destek verinceye kadar konut satışlarında çok ciddi bir hareketlenmenin olmayacağı, olamayacağı ile alakalı bir öngörüde bulunsak yanlış bir fikir beyan etmemiş oluruz. Onun için yani ne zaman konut cazip hale gelir özellikle finansman açısından, tekrar Merkez Bankası'nın politika faiz oranını aşağı düşürdüğü ya da ülkeye ciddi dışarıdan ciddi ucuz kaynağın girmeye başladığı dönem, o yakın mı? Bugünden yarına yakın değil. Onun için de herhalde bir seçimin geçmesi ve sonrasında da Türkiye'nin özellikle uluslararası kredi not görünümünün daha bir pozitif hale gelmesi. Yani biliyorsunuz geçen hafta içerisinde bir değerleme şirketi Türkiye'deki 17 bankanın notunu arttırdı, görünümünü değiştirdi. Dolayısıyla ona rağmen ülkenin yatırım yapılabilir konumda olmaması sebebiyle henüz daha böyle ciddi kaynak girişi yok. Fakat öbür taraftan da yani özellikle borsa başta olmak üzere bir ilginin, bir alakanın olduğunu da görüyoruz. Belli hisse senetlerinde, yabancı paylarında da ciddi artışlar var. Yani onu hep beraber izleyeceğiz. Fakat dediğim gibi konutlarda özellikle yeni imkan sağlanıncaya kadar maalesef konut satışlarının finans açısından desteği olmayacaktır.
Bu arada S&P'nin bir açıklaması var. Türk şirketlerinin sermaye piyasalarına erişiminin iyileştirilmesi halinde bu yıl ve gelecek yıl büyümeyi destekleyen sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Bunu şirketler açısından nasıl anlamalılar? Özellikle sermaye piyasalarına erişim. Sermaye piyasası dediğimiz zaman işte borsa, halka arzlar, işte tahviller, her çeşit şeyi ifade edebiliriz.
Şimdi biliyorsunuz
yani en fazla yakınılan konulardan biri de krediye erişememe sorunuydu. ona.
Şimdi kredi erişimi noktasında bir rahatlama
oran
var.
Oran sorunu geldi.
Maliyet.
Maliyet sorunu.
Ama burada şu olmayacak maalesef. Yani işte krediye erişemeyen işte öbür tarafta sermaye piyasalarından da kaynak sağlasın. Bir kere sermaye piyasalarında geçen yıla göre ciro ve aktif büyüklüğü oranında bir artış oldu biliyorsunuz. Yani daha önceden 270 milyon ciro hedefi varken şu an o 750'ye çıktı. Aktif büyüklüğü de 1,5 milyar TL'ye çıktı. Dolayısıyla yani küçük firmaların yani Türkiye'de maalesef şeyi yok yani. Daha küçük gelişmekte olan piyasalarla işte Amerika'daki Nasdaq ve S&P gibi ayrım yok bizde. Bizde tek bir piyasa var. Dolayısıyla o piyasaya gelebilmek için de asgari şartlar var. Doğrusu da o zaten belli bir büyüklüğe ulaşmamış şirketin. Finansal anlamda sermaye piyasası aracı üretmesi ve onu yönetmesiyle alakalı geçmişte problemler yaşadık. Onlar olmaması açısından alınan kararlar doğru. Ama ve lakin burada şunu oluşturuyor. Orta ölçekte yani belli bir büyüklüğün üzerinde olmayan firmaların sermaye piyasasından kaynak elde etme şansları yok. İkinci bir mevzu dediğim gibi geçen seneki o yoğun arzlardan sonra belki biraz yorgunluktan bahsedebiliriz. Çünkü burada özellikle her halk arzda yeni bir sürü yatırımcı geldi. Bir ara rakamsal olarak 8 milyonun üzerine çıktı. Sonra halk arzları kesilince 1 milyonu birden azaldı.
Silindi.
Silindi, anında silindi. Çünkü onlar zaten hısım akraba, dost işi olarak 3'er lot, 5'er lot alabilmek için açılmış hesaplardı. Ve kalanlar da ciddi dayak yediler. Çünkü çok net geri gelişler oldu. Hisse bazında %40-%50 geri gelişler oldu. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz gibi yani profesyonellerin davam planına çıktığı, finansal okuryazarlığa nispeten zorlanıldığı bir dönemde sermaye piyasasında derinleşme olmaz yeni yatırımcı açısından. Ama firmalar açısından da biraz herhalde sakin geçecek bir yıl gibi duruyor 2024. Hep beraber göreceğiz. Evet. Bu konulara destek veren, danışmanlık desteği veren Öner olarak da bizim açımızdan olumsuz bir şey ama
evet.
Ülkenin bir gerçeği var. İnşallah ikinci yarıda.
Ama hazırlık da önemli. Sağlıklı bir halka arz için önce şirketin işini derleyip toparlamak birinci derecede önemli.
2 yıl sürüyor bu süreç yani.
Evet.
Yani millet merak ediyor. Ciro'm tutuyorsa, aktif büyüklüğüm tutuyorsa hemen açılabilir mi? Hayır, hemen açılamıyorsun. Ana sözleşmedeki hükümlerden tutun, organizasyon yapısından raporlama sistemine, işte kayıtlı sermaye sistemine geçinceye kadar zaten önceden hazırlığı kadrolara kadar önemli bir süreç var. Dolayısıyla 1,5-2 yıldan kısa sürecek bir süreç değil. Onun için niyetlenenlerin ciro tutmasa da ileride tutacağı düşüncesiyle şimdiden hazırlıklarını yapıyor olması, bu anlamda destek alıyor olmaları icap eder diye bağlayalım. Sizde bitti diye oradan evet. Bana işaret ediyorsunuz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Haftalık gelişmeleri, biraz da magazinsel tarafa da Davos ve içeride konuşulan hususlara da dikkat alarak biraz magazinle yaptık. Dilimizin döndüğünce. İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.